Ayrım 12.
Muhteşem gözlü adamın vermiş olduğu o söyleri anımsamaya ve anlamaya çalışıyordum. Ancak düşündükçe bu sözler hüzünlendirmek şöyle dursun, beni ölmekten tümüyle soğutmak için biçilmiş kaftan gibiydiler. Diğer arkadaşların düşüncesi de bu yöndeydi. Ancak onlar benden farklı olarak bu sözlerde bir de fazladan bir tür hakaret ya da meydan okuma sezmediler. Onlar çevremizde hayatta olup biteni anlamayı pek çalışmıyorlardı. Yalnızca dünyanın alışılageldik çılgınlığının son birkaç ayda arttığını, insanın yaşamını istikrarlı bir şeylere dayandırmasının da artık pek mümkün olmadığını sezinleyebiliyorlardı, o da zar zor. Burada hastanede Flander'daki gecede olduğu gibi ölüm gibi taciz bekliyordu, ancak burada. Devlet idaresinin çabaları sayesinde titrek gövdelerinizin üstüne bir kez salıverildi mi kaçınılmazlığı, gerçekten de oradaki kader kesin olan ölüm bu işi daha uzaktan yapıyordu. Burada doğruya doğru bize zılgıt çekilmiyordu. Hatta bizimle yumuşak bir ses tonuyla konuşuluyordu. Bize hep ölüm dışındaki konulardan söz ediliyordu. Ancak yine de mahkumiyet kararımız daima imzalamamız istenen bir kağıdın ucunda, bizi düşünerek alınan bir önlemde, gayet açık ve seçik bir biçimde yer alıyordu. Yaka kartları, künyeler, en ufak izin, herhangi bir öğüt, kendimizi sürekli olarak yarının yolcularından oluşan kocaman yedekler listesinde sayılmış, izlenmiş, numaralanmış hissediyorduk. Öyle olunca da ister istemez çevredeki havayı oluşturan tüm bu sivil ve sıhhi dünya kıyaslandığında bize göre daha hafif kaçıyordu. Hemşireler, yani o kaltaklar, bizim kaderimizi paylaşmıyorlardı. Tam tersine tek düşündükleri şey uzun, upuzun, daha da uzun yaşamaktı. Bir de aşk. Besbelli gezip tozmak ve binlerce, on binlerce kez sevişmek, dönüp dolaşıp yine sevişmek. Bu melek gibi kadınların her biri apış aralarıyla ilgili küçük tasarılarına sıkıca bağlıydı. Kürek mahkumları gibi geleceğe havale edilmiş küçük aşk tasarıları, oysa o sırada bizler gebermiş olacaktık, herhangi bir çamurun dibinde ve kim bilir nasıl. O zaman da onları daha da çekici kılacak olan özel sevecen, anımsayıcı iç çekme gösterileri yaparlardı. İçli bir sessizlikle savaşın trajik anılarını, geri dönenleri anarlardı. O sevimli Bardemi'yi hatırlıyor musun derlerdi gün batımında beni düşünerek. Hani öksürüğüne bir türlü çare bulunamayan çocuk. Maneviyatı ne de bozuktu yavrucuğun. Başına neler gelmiştir acaba? Yerinde kullanılan kimi şiirsel özlemler bir kadına tıpkı ay ışığında uçuşan bazı saç modelleri kadar çok yakışır. Tüm sözlerinin ve ilgilerinin altında yatan, daha şimdiden şu saklı anlamı şimdiden kavramak gerekiyordu. Gebereceksin tatlı askercik, gebereceksin. Savaş bu. Her koyun kendi bacağından asılır. Her ağacın meyvesi olmaz. Her insanın vadesi bir gün dolar. Senin çaresizliğini paylaşır gibi yapıyoruz. Ancak ölenle ölünmez. Sağlıklı ruhlar ve bedenler için her şey bir tür eğlence gibi olmalıdır. İşte o kadar. Bizler de sağlam, güzel, saygın, sağlıklı ve terbiyeli genç kızlarız. Bizler için her şey biyolojinin kaçınılmaz bir sonucu olarak neşeli bir gösteri oluyor, neşeye dönüşüyor. Sağlığımız bunu gerektiriyor. Ve biz kendimizi acıların çirkinliklerine asla terk etmeyiz. Bizim uyarıcılara gereksinmemiz var. Yalnızca uyarıcılara. Sizler çabucak unutulacaksınız askercikler. Uslu çocuk olun, bir an önce geberin, geberin ki savaş bitsin. Biz de sizin kibar subaylarınızdan biriyle evlenebilelim. Esmer olsun, yaşasın babamızın hep sözünü ettiği şu vatan. Savaştan döndüğünde aşk kim bilir ne güzeldir. Madalyalı olacak kocacığımız, havalı olacak. Eğer hala o sırada var olmaya devam ediyorsanız askercik, o güzelim düğünümüzde onun şık çizmelerini cilalayabilirsiniz. O zaman bizim mutluluğumuz sizi de sevindirmez mi askercik? Onu, yani başhekimi, peşinde hemşireleriyle birlikte her sabah gördük, sonra bir daha gördük. Bir bilim adamıymış öğrendiğimize göre. Bize ayrılan odaların çevresinde yandaki düşkünler evinin ihtiyarları dolanıyordu, gereksiz, dağınık sıçrayışlarla. Cılkı çıkmış söylentilerini ve iftiralarını taşıyarak bir odadan ötekine, o çürük dişleriyle dedikodularını öğüre öğüre gidiyorlardı. Burada yapış yapış bir çitin dibine atılmış gibi resmi sefaletlerin içine tıkılan yaşlı emekçiler, yıllarca süren köleliğin ruhlarının etrafına çökerttiği tüm kuş pisliklerini otlamaktaydılar. Ortak mekanların sidikli aylaklığında eskimiş iktidarsız nefretler. Son ve titrek enerjilerini yalnızca birbirlerine biraz daha zarar verebilmek için harcıyorlardı. Böylece ellerinde kalan son zevk kırıntılarıyla ve son nefesleriyle birbirlerini yok ediyorlardı. Ne müthiş bir zevk! Kuruyup solmuş gövdelerinde kötülükten ibaret olmayan tek bir atom zerreci bile kalmamıştı. Biz askerlerin, kalenin sunduğu görece hizmetleri yaşlılarla paylaşacağımız anlaşılır anlaşılmaz, yek vücut olarak bizden nefret etmeye başladılar. Ancak bir yandan da hem de bıkıp usanmadan yürüyüş yollarında peşimize takılıp tütün artıklarımızı, sıraların altına düşmüş bayat ekmek parçalarını dilenmekten geri durmuyorlardı. Yemek saatlerinde parşömen kağıdına dönmüş buruşuk suratları yemekhanemizin camına yapışıyordu. Burunlarının çapaklı kıvrımları arasından kıskanç, kart sıçan bakışları süzülüyordu. Görünüşe göre bu düşkünlerden biri ötekilerden daha acar ve arsızdı. Bizi oyalamak için kendi gençliğinin şarkılarını söylerdi bize. Biruet. Biruet, Fransızca'da biruet sözcüğünü çük anımsatıyor. Çüklü baba gibi. Baba derdik ona. Her istediğimizi yapmaya hazırdı. Yeter ki ona tütün verelim. Her istediğimizi. Kalenin morgunun önünden geçmek hariç. Laf aramızda morgda hiç boş kalmıyordu. Şakalardan biri onu güya gezmeye o taraflara sürüklemekti. Tam kapının önüne gelindiğinde içeri girmek istemez misin diye sorardık ona. Hemen tüyerdi o zaman. Homurdanarak ama o kadar hızlı ve o kadar uzağa giderdi ki en az 2 gün boyunca ortada görünmezdi. Biruet baba ölümle yüzleşmişti. Güzel gözlü başhekimimiz Profesör Bestoms. Bestoms Fransızca'da de Toms sözcüğünü tabutlardan ya da mezarlar anımsatıyor. Doktor tabutlardan ya da doktor nezarlar gibi. Bizi yeniden yüreklendirmek için her tarafa parlak elektrikli aletlerden oluşan karmaşık bir tesisat kurdurmuştu. Düzenli aralıklarla bunların elektrik akımı boşalmalarına katlanıyorduk. Kapı dışarı edilme tehdidi altında kabullenmek zorunda olduğumuz ve canlandırıcı olduklarını iddia ettiği yayınlardı bunlar. Göründüğü kadarıyla hayli varlıklıydı Bestoms. Elektroşokçu bu pahalı düzeneği satın alabilmek için de zaten öyle olmak gerekiyordu. Kurt bir politikacı olan ve hükümetin arsa alımlarında epey bir haltlar çeviren kayınpederi bu tür müsriflikler yapabilmesini sağlıyordu. Fırsattan istifade etmek gerek, her şey yoluna girer. Suç ve ceza, bu haliyle ondan nefret etmiyorduk. Sinir sistemimizi olağanüstü bir dikkatle inceliyordu ve sorularını bize kibar bir samimiyet havasında soruyordu. İnce ayrıntılarına kadar hesaplanmış bu babacanlık, kliniğindeki pek havalı hemşireleri mest ediyordu. Her sabah bu yavrular onun bu üstün sevecenliğinin dışa vurumlarıyla zevkten dört köşe olma anını sabırsızlıkla bekliyorlardı. Bu onların kaymaklı kadayıfıydı. Bir anlamda hepimiz onun, yani Bestoms'un iyiliksever, son derece kibarca insancıl bir bilim adamı rolünü kendine ayırdığı bir tiyatro gösterisinde oyunculuk yapmaktaydık. İş ki ne yaptığımızı bilelim. Bu yeni hastanede uzatmalı çavuş Branlodeur Fransızca'da Ilsa Branlodeur, o çok güzel 31 çeker ya da Ilsa Branlodeur 31 çekip uyur deyişlerini düşündürüyor. Çavuş güzel 31'ci ya da çavuş 31 çekip uyur gibi. aynı odada kalıyordum. O, yani Brun Lodeur, hastanelerin eski müdavimlerindendi. Delik deşik bağırsaklarını aylardır 4 değişik birimde gezdirmişti. Tüm bu yatışlarında hemşirelerin aktif sempatisini önce kazanmayı, sonra da korumayı öğrenmişti. Brun Lodeur sıkça kan kusar, kan işer ya da kan osururdu. Aynı zamanda nefes almakta da epey zorlanıyordu. Ancak daha nicelerini görmüş olan sahi personelin çok özel ilgisine mazhar olması için bunlar yeterli değildi. Bu durumda iki boğulma seansı arasında oralardan geçen bir doktor ya da bir hemşire varsa ''Zafer, zafer, zafer bizim olacak!'' diye bağırırdı. Brun Lodeur ya da aynı sözleri duruma göre ciğerlerinin kenarından ya da tümünden gelen bir sesle mırıldanırdı. Böylece uygun bir mizansen etkisi sayesinde tutkulu ve saldırgan ortama uyarak en üst düzeyde ahlaki beğeniye kavuşuyordu. İşin püf noktasını bulmuştu o. Her yer tiyatro sahnesine döndüğüne göre rol yapmak gerekiyordu ve haklıydı da Brun Lodeur. Tesadüfen sahnenin üstüne çıkarılmış donuk bir seyirciden daha aptal görünen, daha can sıkıcı bir şey olamaz doğrusu. Madem ki oraya çakıldı değil mi, o halde havaya girmeli, canlanmalı, rol yapmalı, kararlılık sergilenmeli ya da yok olmalı. Özellikle de kadınlar gösteri konusunda istekliydiler. Şaşkın amatörlere karşı da acımasızdılar, kaltaklar. Savaş tartışmasız biçimde yumurtalıklara vuruyordu, kahraman istiyorlardı. Hiç de kahraman olmayanlarsa ya kahraman olarak karşılarına çıkmalıydılar ya da kaderlerin en aşağılık olanına razı olmalıydılar. Bu yeni bölümde 8 gün geçirince işin şakası olmadığını anladık ve Brun Lodeur sayesinde sivil yaşamda dantel satıcısıydı. Geldiğimizdeki o aynı ürkmüş, gölgesine sığınmaya çalışan, utanç verici mezbaha anılarına tutsak olmuş adamlar gitmiş, yerlerine yaman bir kabadayılar sürüsü gelmişti. Hepsi de zafere ulaşmada kararlıydılar. Üstelik inanın bana, müthiş laflarla ve sıkı bir havayla donatılmışlardı. Gerçekten de epey okkalı bir konuşma tarzı edinmiştik. Hatta sözlerimiz öylesine belden aşağı iniyordu ki bu hanımefendilerin bazen yüzleri kızarıyordu. Ancak asla şikayet etmiyorlardı. Çünkü malum asker dediğin yiğit olduğu kadar düşüncesiz de olur. Üstelik de fırsat yakaladıkça kabadır, hatta ne kadar kabaysa o kadar da yiğittir. Önceleri Brun Lodeur'u elimizden geldiğince taklit etmemize karşın küçük vatansever havamız henüz tam olarak yerli yerine oturmamıştı. Yeterince inandırıcı değildi. Havayı, doğru havayı yakalayabilmemiz için koca bir hafta, hatta iki hafta yoğun bir şekilde prova yapmamız gerekliydi. Doktorumuz, tasdikli Profesör Bestoms, o engin bilim adamı, manevi niteliklerimizin parlak biçimde düzelmekte olduğunu saptar saptamaz, bizi yüreklendirmek amacıyla kimi ziyaretlere, öncelikle de ebeveynlerimizin bizi ziyaret etmelerine izin vermeyi kararlaştırdı. Bana anlatılanlara bakılırsa, bazı yetenekli askerler çatışmalara katıldıklarında bir tür sarhoşluk içine girer, hatta yoğun bir haz duyarlarmış. Kendi açımdan bu tür çok özel bir hazzı düşlemeye kalkmam bile en az 8 gün boyunca hastalanmama yetiyordu. Birisini öldürmek konusunda kendimi o kadar aciz hissediyordum ki en iyisi gerçekten de vazgeçip bu işi bitirmemdi. Denemek için yeterli fırsatı bulamadığımdan değil, hatta bu işin tadına varmam için ellerinden geleni yapmışlardı ama yeteneğim yoktu işte. Belki de daha uzun süreli bir öğrenme sürecine gereksinimim vardı. Bir gün Profesör Bestoms, soyluluğa şüphe götürmez olan mevcut koşulların gerektirdiği kadar, içimden geldiği kadar canı gönülden yürekli olmakta ne kadar zorlandığımı bildirmeye karar verdim. Beni yüzsüz biri, küstah bir geveze olarak değerlendirmesinden korkmuyor değildim. Ama hiç de öyle olmadı. Aksine hoca hissettiği manevi kargaşayı bu açık sözlülük nöbeti sırasında ona açmamdan pek mutlu olduğunu beyan etti. Dostum Bardemu, iyileşiyorsunuz. Bu kadar basit. Vardığı sonuç buydu. bana tamamen kendiliğinizden içinizi dökmüş olmanızı, bardamı, ruhi durumunuzun kayda değer ve çok yüreklendirici bir biçimde iyiye gitmesi olarak değerlendirmekteyim. Haddi zatında Vodesken imparatorluk askerlerindeki manevi zaaflarının o alçak gönüllü ama bir o kadar da öngörülü gözlemcisi, daha 1802'de bu tür gözlemleri artık klasikleşmiş sayabileceğimiz bir bildiride özetlemişti. Her ne kadar şimdiki öğrenciler bu metni haksız yere kenara atmış olsalar da Vodesken o metinde az önce belirttiğim gibi çok doğru ve ayrıntılı olarak manevi nekahat dönemindeki hastalarda ortaya çıkan ve tüm diğerlerinden çok daha olumlu bir işaret olan itirafçılık adı verilen krizlerin varlığını not etmişti. Büyük Dupré'miz ise Ernest Dupré 1862-1921 yürütmüş olduğu kronik sarnılı psikoz çalışmalarıyla tanınan dönemin ünlü Fransız psikiyatrlarından. Neredeyse bir yüzyıl sonra aynı belirti hakkında artık meşhur olan tasnifini geliştirmeyi başardı. Bu tasnifte aynı kriz anıların toparlanması adı altında yer almaktadır. Aynı yazara göre bu kriz eğer tedavi doğru yönlendirilirse kısa bir süre sonra endişeli düşünce oluşumlarının tümden çözülmesinin ve bilinç alanının tamamen kurtulmasının habercisidir. Yani sonuçta psişik iyileşme sürecinde bir yan olgudur. Dupré ayrıca kendisine özgü olan o pek görsel terminolojisinde bu krize özgürleştirici derin düşünsel ishal adını vermiştir. Söz konusu vakalarda bu krize çok aktif bir coşku, ilişki etkilerinin belirgin olarak yeniden başlaması, bu arada da çok belirgin olarak uykunun düzelmesi, hatta ansızın günlerce uzayabilmesi gibi belirtiler eşlik etmektedir. Son olarak da yeni bir aşamaya geçilir, genital fonksiyonlarda çok belirgin bir aşırı faaliyet, o kadar ki eskiden soğuk olan aynı hastalarda gerçek erotik oburluk nöbetlerine rastlandığı bile olur. Bunun sonucunda şu formül türetilmiştir. Hasta sadece kurtulmaya değil, kudurmaya bile başlamıştır. Geçen yüzyılın büyük Fransız psikiyatrlarımızdan bir diğeri olan Philibert Marjon, Nun korku hastalığının nekahat dönemindeki kişilerde tüm normal faaliyetlerin gerçekten destanlar yaratarak yeniden başlamasını tanımlamak amacıyla bu dillere destan olmuş iyileşmelere taktığı ve değil mi olağanüstü betimleyici nitelikteki terim budur işte. Size gelince Bardemü sizi dolayısıyla ve şimdiden gerçek bir nekahat dönemi hastası olarak kabul ediyorum. Peki Bardemü, madem bu doyurucu sonuca varabildik, yarın Askeri Psikoloji Derneği'nde tam da insan ruhunun temel nitelikleri konulu bir bildiri sunduğumu öğrenmek ilginizi çeker miydi? Bu bayağı nitelikli bir bildiri olacak sanırım. Elbette hocam, bu konularla hep çok yakından ilgilenmişimdir. Madem öyle, biliniz ki Bardemü, özet olarak şu tezi savunmaktayım. Savaş öncesinde insanoğlu psikiyatrlar için kapalı bir kutuydu ve ruhunun derinliklerinde yatan olanaklar tam bir bilmeceydi. Benim de naçizane kanaatim o yönde hocam. Bakın Bardemü, savaş sinir sistemlerinin sınırlarını zorlamak açısından bize sunduğu kıyas kabul etmez olanaklar sayesinde insan ruhunu olağanüstü derecede açığa çıkarıcı bir işlev görüyor. Bu yeni patolojik keşiflere eğilip üzerlerine düşünebilmemiz, yüzyıllar sürecek, yüzyıllarca süren tutkulu araştırmalar. Dürüstçe itiraf etmeliyiz. Şimdiye kadar insanın duygusal ve manevi zenginliklerini sadece tahmin etmekle yetiniyorduk. Ancak artık savaş sayesinde bu iş tamam. Kapıyı zorlayıp acılı olmakla birlikte bilim açısından kesin ve umulmadık bir biçimde onların mahremiyetine girebiliyoruz. Daha ilk bilgiler açığa çıkar çıkmaz modern psikoloğun ve ahlakçının görevlerinin ne olduğu konusunda Best Holmes olarak benim için artık en ufak kuşku kalmamıştı. Psikolojik kavramlarımızın tümden gözden geçirilmesi gerekiyordu. Ben, yani Bardemü, ben de böyle düşünüyordum. Sanırım hocam gerçekten de öyle yapılsa iyi olur. Ya siz de mi bu kanaattesiniz Bardemu? Ağzınıza sağlık. Bakın insanda iyilik ve kötülük dengelenmektedir. Bir yanda bencillik, öte yanda özgecilik. Seçkin kişilerde ise bencillikten çok özgecilik hakimdir. Doğru mu? Tamam mı? Doğrudur hocam. Tam da böyle. Peki o zaman size soruyorum Bardemu. Seçkin kişi de onun özgeciliğini kışkırtabilecek ve bu özgeciliği tartışmasız biçimde ortaya çıkmaya zorlayabilecek en yüce değer ne olabilir? Vatanseverlik hocam. Ya gördünüz mü? Ağzınıza sağlık. Beni gayet iyi anlıyorsunuz Bardemu. Vatanseverlik ve onun mütemmemmim cüzü, şan şöhret bu kadar basit işte. Bu onun kanıtı. Doğrudur. Ya dikkatinizi çekerim. Askerciklerimiz ateş hattına ilk kez çıktıklarında tüm safsatalardan ve yan kavramlardan, özellikle de yaşam içgüdüsü safsatasından kendiliklerinden arınmasını bildiler. İçgüdüsel olarak ve doğrudan doğruya gerçek varoluş nedenimizle, vatanımızla bütünleşmeye koştular. Bu gerçeğe ulaşabilmekte akıl yalnızca gereksiz olmakla kalmıyor Bardemu, ayrıca engel de teşkil ediyor. Vatan tüm temel gerçekler gibi yüreğin gerçeğidir. Halk bunu iyi bilir, asla şaşmaz. Tam da kötü bilim adamlarının çuvalladığı noktada. Bu çok güzel hocam, fazlasıyla güzel, antik bir sanat şaheseri bu. İki elimi birden neredeyse sevgiyle sıktı Bestoms. Babacanlaşmış bir ses tonuyla benim faydalanmam için şu sözleri eklemek gereksinimini duydu. İşte Bardemu, ben hastalarımı böyle tedavi etme niyetindeyim. Beden ve ruh için elektrik, güçlü dozlarda vatansever ahlak, yeniden yapılandırıcı gerçek ahlak şırıngaları. Sizi anlıyorum hocam. Gerçekten de giderek daha iyi anlıyordum. Ondan ayrılıp hiç vakit kaybetmeden yeniden yapılanmış kafadarlarımla birlikte gıcır gıcır küçük kilisedeki duaya yetiştim. Büyük kapının arkasında yüksek maneviyatını dışa vurmakta olan Bran Lodur'u gördüm. Tam da kapıcının küçük kızına coşku dersi vermekteydi. Hemen daveti üzerine yanına gittim. Öğleden sonra burada olduğumuzdan beri ilk kez analar babalar Paris'ten çıkıp geldiler. Sonra da her hafta gelmeyi adet edindiler. Sonunda anama mektup yazmıştım. Beni yeniden görebildiğine çok sevinmişti anam. Elinden alınan yavrusuna sonunda kavuşmuş bir dişi köpek gibi ağlaşıyordu. Herhalde beni öperek bana çok yardımcı olduğunu da düşünüyordu ama yine de dişi köpek kadar olamıyordu. Çünkü o beni elinden almak için söylenen sözcüklere inanıyordu. Oysa dişi köpek hiç olmazsa sadece hissettiklerine inanır. Annemle birlikte hastane yakınlarındaki sokaklarda büyük bir tur attık. Bir öğleden sonramızı aylak aylak yürüyerek geçirdik o civarlardaki sokak müsveddelerinde. Henüz boyanmamış sokak lambalı sokaklar, su sızdıran cepheler, sarkan yüzlerce küçük kumaş parçasıyla alacalanmış pencereler, yoksulların gömlekleri, bir yandan da öğle vaktinde cızırdayan yanık yağların çıkardığı hafif sesleri dinliyorduk. O kötü yağ fırtınasını,